Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam geçen hafta çok güzel konular tartışıyorduk. İşte kendimizi başkalarıyla kıyaslamayalım. Başımıza gelen belaların ebedi olduğunu düşünmeyelim. Her şey geçici şeklinde. Hocam şu ayet-i kerimeyle devam ediyoruz. Dolayısıyla ecir isteyen, günahların affedilmesini isteyen insan sabreder. Şu ayet-i kerime. Yoksa siz Allah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ya hocam hem bu dünyada hem ahirette sınavsız ve imtihansız hiçbir makam verilmiyor kimseye. Bu dünyada böyle değil mi hocam?
Evet. Ve zaten aslında anlamı da yok. Eğer sınavsız olacaksa, hiç çilesi olmayacaksa, hiç derdi olmayacaksa, o zaman herkes her şeye sahip olur yani.
Hocam çok kötü işlerde belki sınav yok. Yani berbat bir iş, hamallık falan, hani yanlış anlaşılmasın.
Meslek zor iş olmaz, anlamında.
Zor iş manasına. Çok kalifiye bir şey istemeyen işlerde bile tamam gel sen bu işi yap, yapamazsan güle güle derler. Ama hocam beyin ameliyatı yapacak hassas bir hastanede başvurdunuz.
Evet.
Ben çok güzel beyin ameliyatı yaparım diye. Geçen hocam sahte bir doktor yakalandı.
Ha, evet.
Kendisine çeyrek falan da gönderttirmiş doğum günü için. Tam doktor havasındaki yarata. yani hocam şimdi ne kadar tehlikeli bir şey değil mi?
Evet.
Ben beyin doktoruyum diye adam gidiyorsa Türkiye'den Avrupa'da diploma uydurmuş kendisine. Şimdi bu adam hocam imtihansız. Hatta bırak imtihanı, bir pratik daha basit deney yapmadan, üzerinde deneme yapmadan ameliyata sokarlar mı?
Yani işte şey olur. Trafiğe bile sokmuyorsun hocam. Niye? Kaza bela.
Yani
mal ve can güvenliğini riske sokuyor. Dolayısıyla hayat yürümez yani. Bir bedel ödenmesi, bir çaba gösterilmesi, bir eğitim alınması gerekiyor. Zaten eğer insan doğuştan getirdiği şeylerle yaşamak istiyorsa hocam, onun bir gürgen ağacı olması mümkün. Bir işte fındık ağacı olması mümkün. Ya da diyelim ki hocam bir penguen olsun, bir balina olsun. Yani onlar doğuştan getirdiği özelliklerle birlikte yaşayabiliyorlar. Çok yeni şey öğrenmesi gerekmiyor. Onlar da bir de öğreniyor ama daha çok şeyleriyle, Allah'ın onlara vermiş olduğu içgüdüsel programla hareket ediyorlar.
Yani onu aşamıyor. Çok fazla bilgi öğrenemiyor. Yani gerektiği kadar avlanmayı öğreniyor veya avcıdan kaçmayı öğreniyor hayvancağız.
Evet.
Ama yani oturup da felsefe yapmayı, bilmem, kendi hemcinsleri üzerine doktora yapmayı düşünmüyor herhalde. Hocam bir kuş,
evet.
Bir kuş.
Dolayısıyla insan olmak aynı zamanda bir açıdan talebe olmak demek yani. Öğrenci olmak demektir. Yani öğrenci değilsen ki bu yaşam boyu devam ediyor yani. O zaman zaten insanlıktan bir yeterli bir pay almamış oluyor yani.
Eyvallah. Şimdi hocam Peygamber Efendimizin bir duası var hocam. Bunu hakikaten bizim de sık sık yapmamız lazım. Allah'ım tasadan, gamdan, hüzünden sana sığınırım. Allahümme euzubike minel hemmi vel gammi vel hazen diye geçiyor hadis-i şerif. Yanlış hatırlamıyorsam hocam. Demek hocam tasa, gam, hüzün Allah'a sığınılması gereken bir kötü durum. Yani bunlar hocam bazen bizim İslami camialarda bazen bu tür haller sanki bir marifet, bir kerametmiş gibi de anlatılıyor. Esasında Peygamber Efendimiz üzüntüden Allah'a sığınıyor.
Evet.
Yani böyle dünya kederiyle dolu olmak, gamlı olmak çok istenilen bir şey değil esasında. Ama hocam bizim burada kastettiğimiz şu, başına geldiği zaman da kabullen de hani bir olan derdi bin yapma manasına.
Evet, yani zaten esas sorun hocam o kısım herhalde. Yani insan bir bin yapıyor ve ondan sonra onun altında eziliyor yani. Halbuki hayatın realitesi, yani insanın, çocukken yapardık biz hocam, böyle oynardık. Diyelim ki kolumuz bacağımız yaralanırdı, sonra orası kabuk bağlardı. O esnada kaşıntı olurdu, biz dayanamazdık onu, tekrar kabuğu kopartırdık, kanardı. Öteye beriye değer daha büyürdü o yara, tekrar kabuk bağlardı, tekrar kanırtırdık. Şimdi yetişkin olduk, büyüdük ama aynı şeyi psikolojik hassasiyetlerimiz için yapıyoruz yani. Bir de insan beyninin bir şeyi var hocam, özelliği. Bir şeye odaklandı mı, odaklanmak iyi bir şey de, aşırı odaklanmak saplantılı hale getirmek demek yani. Artık oradan şey demiyor, çıkamıyor yani. Şey gibi, denizde bazen hocam, deniz zemininde bir boşluk oluşuyor. ve suyu çektiği için girdap oluşuyor orada. O girdaba yaklaştığın zaman mesela hocam, o girdap seni yutuyor, çekiyor.
Yani hocam o hüzün girdabına yakalamamak lazım diyorsunuz. Şimdi hocam burada yazarımız bir güzel çözüm de hocam sunmuş. Tebessüm et. Hüzünlüsün. Hocam bu konuda bir kitap yazmıştı birisi ya. Benim geçen bu kitabı gördüm. Yani en kötü anında diyor gülmeye çalış, gülüyormuş gibi davran. Hatta hocam ağzının içine kalem, kurşun kalem kıstır. Kurşun kalemi hocam ısırırsanız böyle gülüyormuş gibi pozisyona giriyorsunuz. Bırakın hocam gerçekten gülmeyi. Sahte gülücük dahi insanın psikolojisini düzeltiyor bir bakıma.
Çünkü hocam beden diliyle psikolojimiz arasında bir ilişki var yani.
Mesela, beynimiz bazı hareketler hocam değil mi? Yanlış veya güzel algılıyor. Mesela siz yüzünüzü böyle çehrenizi bir gülüyormuş gibi yapınca beyin neşelenmeye başlıyor.
Ha, o moda giriyor ya. Şimdi mesela hocam bir insan düşünün, kafasını iki elinin arasına almış, eğmiş aşağıya. Ne düşünürsünüz?
Mutsuz, üzüntülü.
Üzüntülü, mutsuz, problemli vesaire vesaire. Şimdi yani o aynı zamanda dışarıya o mesajı vermiyor. İnsan kendi beynine o mesajı veriyor yani.
Ben üzüntülüyüm diyor.
O bakımdan mesela insan duruşunu da değiştirmesi gerekiyor. Diyor hocam böyle protokol için grand tuvalet giymişsiniz, takımlar böyle ütülü pantolonlar, kravat vesaire. Şimdi orada mesela davranışınız nasıl olur? Bir de sportif kıyafetler giymişsiniz. Orada davranışınız nasıl olur?
Rahat oturursunuz, rahat kalkarsınız.
Hareketleriniz de serbest. Yani. Konuşmalarınız da daha rahat olur. Protokole göre konuşmazsınız yani. Yani giyim kuşam bile insanı bu kadar etkiliyor. Beden dilinin de etkisi o anlamda çok hakikaten. Ve biz bayağı suratsız olmuşuz hocam yani. Gallup'un yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en az gülen halklar arasına girmişiz yani.
Hocam birkaç kere başıma geldi. Şimdi yabancı misafirler geliyor yurt dışından. Bir lokantada yemek yiyoruz. Adamlar her şeye gülüyor neredeyse yani. Biz böyle o kadar katıyız ki yani bir kere bir Türk'ü güldürmek çok zor. Onu söyleyeyim. Hatta garson geldi ya dedi çok gülüyor arkadaşlar söyle de gülmesin. Ya dedim ne dedim adamlara şimdi. Neşelenmeyin deme hakkımız var mı hocam insanlara? Neyse çabuk işimizi bitirip oradan götürdüm misafirleri. Şöyle diyor hocam. Makul bir gülüş hüznün ve kederin merhemidir. İçten bir tebessüm İnsanın mutlu olması için en güzel ilaçtır. İçten bir tebessüm gönlünü hoş kılacak sihirli bir güce sahiptir. Hoş davranış ve güler yüzlülük sevgiye yol açar ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olur. Asık surat ve ekşi çehreli olmak ise nefrete yol açar ve Allah'tan uzaklaşmaya sebep olur. Şimdi insanlı ilişkilerde hocam dinimiz sevgi, merhamet, muhabbet bunu ölçü olarak koymuş. Mesela hocam Hristiyanlıkta ben bir makale yazmıştım. Manastırlarda gülmek yasak.
O kadar.
Evet. Çok ben de çok tersime gitmişti yani. Ama İslamiyet'te ise güler böyle yüzde olmak tam tersine sevap. Bir müminin kalbine neşe veriyorsunuz, mutluluk veriyorsunuz. Maalesef biz de hocam bugün en çok pintilik yaptığımız sadaka gülümseme tebessüm sadakası sanki.
Evet, kesinlikle. Ve hocam mesela gülen başka bir canlı var mı? Genellikle hayvan bilimciler şunu söylüyor. Hayvanlarda gülmeye benzer davranış var ama biz öyle görüyoruz aslında. Yani gülmek diyor aslında insana özgü bir şey. Hatta antropolojide hocam insanın tanımları var. Bunlardan bir tanesi gülen canlı diye. Ve mesela güzellik uzmanlarının da söylediği şu hocam. İnsan en güzel güldüğü anda görünürmüş.
Yani insanın Allah'ın verdiği özellikler en çok gülümseme esnasında.
Gülümseme esnasında. Dolayısıyla gülmek eğer insana özgü bir şey ise ve insaniyetin tezahürü, bir de ilginç insanı yaraları iyileştirmekte de birebir dediğiniz gibi yani. Bu sadece başkasını değil senin kendini de. Mesela somurtkan olduğunda hocam suratın düşük olduğunda, ekşi suratlı olduğunda insanların enerjisini sömürüyorsun. Böyle insanlar vardır. Bir ortamda bakarsın yani senin enerjini adeta bir gibi çekiyor yani. Vakum gibi çekiyor.
Hocam tam onu söylüyor burada ya. Sizin de kerametiniz bak ne diyor? Her zaman gamlı kederli bir halde yaşayan kişilerle sohbet edip onlara yakın olmak insana gam ve keder geçirir. Güler yüzlü kişilerle arkadaşlık edip sohbete bulunmak ise insanın kederlerini giderir, genişlik ve ferahlık verir. O zaman hocam dostlarımı seçerken seçici olalım.
Kesinlikle.
Yani illa benim iş arkadaşım, saatlerce görüşmek zorunda değilim arkadaş.
Evet, iş arkadaşı iş arkadaşı. Yani özel dostluk ayrı bir şey yani. İlla onunla özel bir dostluk yapmak zorunda değilsin. Özellikle de gelişimine engel oluyorsa yani.
Hocam, bu Japonlarda herhalde siz anlatmıştınız değil mi? Tatile gitmek zorundasınız. Yani bütün fabrikanın müdürleri veya işte çavuşları aynı anda aynı yere tatile gitmek zorundaymış.
Eğer gitmezseniz, ama mümkün.
Gitmezseniz yani sanki şirkete ihanet etmiş gibi algılanıyormuş. Ne kadar can sıkıcı bir şey ya.
Hocam, şimdi Japonlarda kabile bağları çok güçlüydü. Modernleşme döneminde bu kabile bağları hocam diyelim ki Japon şirketlerine döndü. Yani diyelim ki o Mitsubishi'li, Honda'lı aidiyetini, kabile aidiyetini bu defa holding aidiyetine dönüştürdü. Tabii onun pozitif tarafları da var. Mesela diyelim ki ekstra sağlık destekleri, yardımlaşma, dayanışma vesaire vesaire.
Ve hoş gibi vakit geçirme. Yalnızlık çekmiyorsun belki ama.
Vesaire. Ama tabii kullanımına bağlı olarak şey de, insanın özgürlüklerini kısıtlayıcı da olabilir. Hocam şey ilginç mesela, ben terapistin sufi olursa da bir başlık açmıştım. Melankoli bana göre hocam şey, psikolojik bir verem.
Çok güzel.
İkisi arasında çünkü çok benzerlik var. Bir kere hocam ikisi de bulaşıcı. Melankoli de bulaşıcı. Verem de. Veremi gençler çok bilmez de eski kuşaklar iyi bilir yani. Acayip derecede bulaşıcı bir hastalık yani. Melankolileri de hocam, melankolik insanlarda da ilginç bulaştırma motivasyonu var. Yani durmuyor yani.
Ben mutsuzum, sen de mutsuz ol.
Evet, evet.
Sen niye mutlusun ki?
Gibi. İkisi de hocam bilinen en eski hastalıklardan.
Çok ilginç.
İkisi de hocam sağlıklı insanlarda uyur durumda bekliyor. Yani şey diyemezsin yani, bana verem ve melankoli gelmez. Çünkü o zaten bizde potansiyel olarak bir tohum olarak var. Savunma mekanizması hocam, bağışıklık sistemi çöktü mü harekete geçiyor.
Verem geliyor.
Geliyor. Onun için şey çok önemli. Bağışıklık sistemi, bu bağışıklık sistemi psikolojideki karşılığı hocam psikolojik dayanıklılık. Onun için insan psikolojik dayanıklılığını güçlendirmesi gerekiyor.
Yani hocam her şeyden şikayet eden, her şeyden alınan, böyle kızgın, alıngan.
O kendi kendine hiç durmadan bıçak atan, jilet atan Müslümciler gibi. Hani Müslüm Baba'nın şeyinde vardı, Gülhane'deki parkındaki en son konseri oydu, evet. Yani. Orada jilet atıyor yani, onun gibi. Hocam ikisi de ciğere saldırıyor.
Çok ilginç.
Verem akciğere, melankoli hocam karaciğere. Mesela biz sevdiğimiz insanlara kullandığımız kelimelerden birisi şudur: ciğerparem. Ama o karaciğeri kastediyoruz. Ya da şey, mesela çok acı bir haber duymuşuzdur hocam, ciğerim yandı deriz. O da karaciğer. Çünkü gelenekte hocam, gelenekte duyguların merkezi karaciğerle ilişkili. Dolayısıyla mesela bir insanın yıkıma uğraması, psikolojik yıkıma uğraması hemen karaciğerle ilgili bir şeye yol açıyor. Probleme yol açabiliyor yani.
Halbuki hocam gülümsemek, tebessüm etmek, şöyle buyuruyor yazarımız Abdullah bin el-Haris: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla tebessüm eden birini görmedim.
Hadi mi
hocam, biz yani saklıyoruz ya, bu hadis hiç duymamış gibiyiz.
Kaynağı neresi hocam?
Hocam Tirmizi hadisi bu.
Evet. Benzer nitelikte aslında pek çok hadiste var,
var
yani.
Hocam. Şöyle diyor mesela Mekarumul Ahlak bölümü yine Ebu Derda radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir söz söylendiğinde o sözü söylerken tebessüm ederdi. Hani böyle nefretle, böyle kızgınlıkla değil de gülümseyerek söz söylerdi diyor. Hocam gülümseyen insan sizin ruhunuzu açıyor direkt. Ruhunuzun kilitlerini açtığı için direkt o laf kalbinize, ruhunuza işliyor. Ama bağırarak, çağırarak. Hocam bir ayet-i kerime var. Bunu ben çok önemsiyorum. Estağfirullah. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Bu Allah Resulüne hitaben söylenmiş. Ey Resulüm, eğer sert, kaba kalpli olsaydın etrafında kimse kalmazdı diye Allah Resulü, ki o kadar mübarek bir zat, ona bile bu garanti verilmemiş.
Evet.
Gülümse, insanlara iyi geçin, onların gönüllerini hoş tut şeklinde Allah peygamberine bir tavsiyede bulunuyor hocam. O zaman biz ne yapacağız?
Evet, gülme aşısı yapacağız hocam, dediğiniz gibi.
Gülme, gülümseme,
evet.
Tebessüm etme hocam. Yani insanlara, evet, bakarken böyle gözlerinizin içi ışıldayacak ve karşınızdaki insana onu sevdiğinizi hissettireceksiniz.
Kesinlikle. Ve şeyden de bir miktar uzak durmak lazım. Bu karamsarlık, kötümserlik telkinleri yapan diziler var. Ya da şarkılar ve türküler var ağır gelen.
Hocam Türk kültüründeki bu türkülerimiz ve şarkılarımız çok karamsar. Tamam, Yemen'de falan savaşmışız. Çok savaşlar görmüşüz ama böyle en çok insanların sevdiği türküler de böyle acıklı türküler.
Hocam o işte kültürel genlerle ilişkili bir şey. Aslında bizim neşeli türkülerimiz az değil. Bir de hocam mesela Karadeniz türküleriyle Balkan türkülerinin ortak bir özelliği var. Kendi çileleriyle ve acılarıyla bile şey derler. Kafa bulurlar. O da bir şey, baş etme tekniği yani.
Hocam bu Laz şehrinde pek üzüntü şey yok ya.
Bizde daha çok öfke var hocam.
Öfke var mı?
Öfke var. Hmm. Kendini kontrol edemeyen bir öfke var. Kızgınlık müziklerde. Var. Hmm. Yok, müziklerde değil.
Müziği kastediyorum
şeyde,
hocam.
Şeyde hayatlarında şey dediğiniz gibi. Burada insan kendisi hocam Covid'den koruduğu kadar bunlardan koruması gerekiyor.
Karamsar insanlara yardımcı olmaya çalışalım ama adam devamlı karamsar, yardımcı olamıyorsun ve senin de keyfini kaçırıyorsa bırak herif karamsarlığına baş başa kalsın madem. Hani
kesinlikle. Hocam yapıyorsa, şimdi diyelim ki bir yakınınız verem hocam ya da Covid olmuş. Allah göstermesin. Ne yapıyorsunuz? Tecrit uyguluyorsunuz.
Uzaktan
yani.
Uzaktan konuşuyorsunuz.
İzolasyon. Hmm. Yani bunu nasıl yapabilirsin? Şeyden, duymazlıktan gelerek yapabilirsin bazen. Diyelim ki bu bazen anne babamız da olabilir, kardeşlerimiz de olabilir.
Hocam şurada kısa bir ara verelim. Bu anne baba ve kardeşlerdeki bu negatiflik durumu
evet.
Çok çok görülüyor. Hatta eşlerde hocam. Onunla alakalı görüşlerinizi inşallah ikinci bölümde paylaşalım mı?
Tamam hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Evet hocam, şimdi bazen bu negatif insanlar çok yakınımız da olabiliyor işin kötüsü. Hani iş arkadaşın negatiftir, kaçarsın. Komşun evet. Çok negatiftir, bahçede karşı karşıya gelmemeye çalışırsın. Ama anne, baba, ondan sonra eş, hatta çocuklar bazen. Hocam bu da çok kadar zor bir durum. Bu konuda belki profesyonel yardım bile almak lazım.
Kesinlikle.
Çünkü mesela hocam karı koca birisi hakikaten çok negatif. Zarar verecek şekilde negatif. Veya anne babalar hocam bazen çok negatif olabiliyor. Eski tecrübelerimizi unutamıyorlar. Gençlik yıllarındaki Türkiye'nin işte fakirlik dönemlerini. İşte biz şöyleydik böyleydik. Hep geçmişle yaşıyorlar mesela.
Evet.
Bilmiyorum, ne yapmak lazım hocam?
Yani tabii burada her olayı kendi başına ele alıp bir çözüm üretmek mümkündür. Böyle yani buradan standart bir reçete verip alın bununla çözüme gidin demek doğru değil. Ama sonuçta bu tür bütün bunların da çözümleri var. Ben en şeyi, temel çözümü söyleyeyim yani. Hep vurguladığım bir şey hocam. Gözümüz aslında burnumuzu ucunu hep görüyor. Ama beynimiz görmezden geliyor.
Çünkü artık enerjisini onu harcamak istemiyor.
Çünkü onu görmek bir işine yaramayacak yani.
Hiç değişmeyen bir manzara değil mi hocam?
Evet yani.
Şimdi boş duvara baksanız ne anlarsınız?
Yani. Mesela hocam kalabalık bir ortamdayız. Bir sürü konuşmalar var falan. Birden Süleyman Hoca deniyor. Sen hemen kafanı çeviriyorsun.
Aynen.
Aslında öbür sesleri de duyuyoruz ama beynimiz seçiyor hocam. Her şeyi duymuyor. Yani duymazlıktan geliyor daha doğrusu. Kulak o mesajı beyne iletiyor hocam.
Hocam bazen o zaman duymazdan gelmek lazım. Ben de bir metot buldum hocam.
Evet.
Kendi kendime. Çok negatif bir insanın yanına gitmek zorundayım. Akrabam olur mesela. Bana negatif konuşacak ama yabancı birini yanıma alırsam
konuşamıyor.
Konuşamayacak. Diyelim ki başka bir arkadaşımı da götürüyorum. Bak diyorum işte amca, dayı, iş arkadaşımla beraber geldik.
Evet.
O da sizi merak etti mesela. İşte adam beni yalnız yakalasa canımı okuyacak. Bütün hayatın kötülüklerini, akrabaların vefasızlıklarını falan anlatacak. Haksız yere.
Evet.
Onu da söyleyeyim. Ama yabancı birini götürüyorsunuz. Adam hay Allah diyor ya. Şimdi burada konuşsam
evet.
Hoş olmaz. Havadan sudan konuşuyorsunuz en azından. Yani hocam biraz düşünsek.
Stratejik davranmak gerekiyor bazı yerlerde.
Ama kata atıyor hocam yabancı. Bu da hoşuma gidiyor. Yani hakikaten yakının değil, dinen mecbur değilsin, ahlaken mecbur değil. Hani çocuğun sakat mesela. Çocuk ağlar falan, o ayrı. Ama yani lüzumsuz bir komşu, lüzumsuz bir iş arkadaşı, lüzumsuz bir okul arkadaşı neyse icabında kes at hayatına diyor hocam psikologlar.
Evet, bizde hocam şey gariptir, böyle dert dinleme eğilimi. Biz dert dinleyerek şey etmek isteriz, sanki kendimizin güçlü olduğunu kanıtlamak isteriz. hem kendimize hem de başkalarına.
Bir de hocam, bunun için biz çok bazen de Müslümanlar yani hem iyiliksever hem de saf insanlarız. Yani adam bizi anlatıyor dertlerini de bizi istismar ediyor aslında anlatırken. Yani kendi zevk aldığı şimdi anlatıyor artık neden
hocam,
anlatıyorsa.
Hocam onlar o insanların çoğunluğu hocam çöp kamyonu. Çöplerini dökecek bir yer arıyor. Mesela bir arkadaş demişti ki bana, ya demişti bir arkadaş var, ben ona diyor her derdinde benim yanıma gelir ve ben onun derdine dinlerim, gerekirse çözüm üretirim ama neşeli zamanlarında hiç gelmiyor. Diyorum çünkü seni şey çöplük olarak kullanıyor ki.
Hocam yakınlarda öyle bir arkadaşım vardı, bayağı mesafe koydum. Fark ettim ki adam hiçbir mutlu anı benimle paylaşmıyor. Zenginlik anını benimle paylaşmıyor. Tatil anını benimle paylaşmıyor. Dertlerini, tasalarını, borcunu, kederini bana vermek istiyor. Hepsini bana yüklemek istiyor. Onu da söyleyeyim. Yani paylaşmak olsa belli oranda paylaşalım tabii ki. Dost dostun yükünü çeker.
Evet.
Ama Ali Rıza hocam bütün yükümü sen çek. Bütün paranı da bana ver gibi.
Hocam bu insanlarda garip bir huy var. Gelip sana anlatıyor ya. O bir ölçüde rahatlıyor. Çünkü anlatmanın kendisi bir rahatlamadır yani.
Eyvallah.
Mesela bu çok şey, çok çok çok kötü bir davranış yani. Buna izin vermemek lazım.
Konuyu değiştirmek lazım belki.
Evet, gerekirse mesela şeyde bu konuya girmeyelim ya da bu konuyu kaldıracak durumda değilim diye gerekirse kesin bir tavır almak lazım. Onu yapamıyorsa beden diliyle mesela gözüne bakmadan dinlemek lazım.
Teşvik yani, etmeden dinlemek lazım ki.
Evet, artık çözüm üretmek lazım.
Eyvallah.
Ya da geçiştirici sözlere önceden hazırlıklı olmak lazım. Yani dertler herkesin vardır. Herkes
hangi birimiz yani pembe bir dünyada yaşıyoruz ki?
Artı şeyler var yani. Bu işin uzmanları var. Ruh sağlığı uzmanları var. Gitsin ruh sağlığı uzmanlarına anlatsın yani.
Hocam tasavvufta olumsuz konuşmak o kadar dışlanmış ki, hoş karşılanmamış ki. Yani dikkat et düşmeyesin. Düşersin değil, düşmeyesin.
Hocam bu çok önemli. Siz Yakup peygamberle ilgili bir örnek vermiştiniz. Demiştim ki bir kitaplık çapta bir mesaj o yani.
Yani hocam o kadar örnek var ki mesela ayrı ayrı kapıdan girin bir şehre diyor. Hepiniz aynı anda girmeyin, nazar değmesin manasına. Toplamayın negatif bakışları. Ya 10 tane kardeş, 9 tane kardeş neyse ne kadar güzel bir manzara değil mi hocam? Şimdi sizin arkanızda 5-10 tane çocuğunuz olsa hepsi güçlü kuvvetli. Ne kadar kendinizi sevinçli hissedersiniz ama bunun yanında düşmanlarınız çatlar. Sırların kahrından ve kıskançlıklarından. Hocam yani
gerçekten... O ayette hocam hangi ayetti? Yusuf Suresi 13. ayet değil mi? Doğrusu Yusuf'u götürmeniz beni kaygılandırıyor diyor Yakup peygamber. Gözden ırak tuttuğunuz bir anda onu kurdun kapmasından korkuyorum.
Tabi olumsuz konuşmak şunu diyor yani müfessirler hocam. Yusuf aleyhisselamı işte kurt kapar diyerek Yakup evlatlarına akıl öğretti.
Yani bir şey eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi şey yani.
Yani siz derseniz bana Yusuf'u kurt yedi ben buna inanacağım diyerek. Çünkü çocuklar diyor daha önce kurtların insan yediğini bilmiyormuş. Hatta çok ilginçtir. Yusuf aleyhisselamı kurt yedi diyorlar. Gömleğini getirmişler. Gömleği kana bulamışlar. Onun akıllarına gelmiş. Yani kurt yediyse bu gömlekte kan olması lazım değil mi? Ama gömleği hiç parçalamadan getirmişler. Sanki kurt demiş ki Sayın Yusuf gömleğini çıkar seni yiyeceğim. gibi demişler ya ama merhametli yani ama insaflı bir kurtmuş ki Yusuf'u yemiş gömleği parçalamamış. O yüzden hocam böyle olumsuz düşünceyle akıl vermek de çok yanlış. Yani siz hocam bir kötü bir şey anlatıyorsunuz ya falancadan filancaya şunu yapmış dediğiniz zaman bile orada birisi diyor ki aa demek ki ben de darla düşersem ben de böyle yaparım. Hocam o yüzden bu filmlerdeki kötülük şeysi maalesef çok fazla. Propagandası diyeyim. Hocam yani ben anlamıyorum niye bu filmlerde bu kadar işte adam vurma, kırma, işkence yapma, soygunun hocam çok değişik taktikleri. Sanki hocam saf gönüllere biraz yol gösteriyorlar gibi geliyor bana. Özellikle hocam bu hani böyle bu seri katiller filmler falan var ya.
Evet.
İşte Testere Mestere gibi korku filmleri. Hocam bana hem iğrenç hem de saf gönüllere şeytani fikirler vermek gibi geliyor.
Evet kesinlikle. Bunlar normalde etiketlerin olması lazım. İşte aşırı şiddet içerir, cinsellik ve uyuşturucu vesaire. Bunlar mesela şeylerde ana medyadaki kanallarda bunlar verilirken veriliyor. Üzerinde yazıyor yani. Ama internet ortamında hocam bunlar şey olduğu gibi yayınlanıyor. Yaş kategorisi belirtilmiyor. Öyle olunca daha tehlikeli bir hale geliyor yani. Hele hele bir de deep web diye bir şey var hocam. Deep web'de ise diyelim ki yani şeyler bilsin. Anne baba olan dinleyicilerimiz özellikle bilsin. abileri, ablaları da bilsin. Yani oralarda bütün bu öldürme, yaralama, tecavüz vesairelerin hocam canlı yayınları varmış.
Bu kadar ahlaki bir jenerasyon var ki, dejenerasyon. Bunların adam yaptığı ahlaksızlık reklamını da yapıyor aynı zamanda.
Yani ve bunu canlı yayın diyor. Düşünün o gençlerin psikolojisini. Ben mesela Deep Web'e bir zaman girmek istedim. Deep Web'le ilgili ilk öğrendiğim zamanlar, tam hatırlamıyorum, bundan belki 10 sene önce. Uğraş uğraş mesela ben giremedim Deep Web'e.
Ama hocam iyi ki girememişsin.
Bir ne var ne yok bilmem lazım, ne var.
Tabii şeyi bilmek yani lazım hocam ki Ömer Efendimizin sözü. Şeri bilin ki içine düşmeyin diyor. He. Hatta İbn-i Kayyım'da okumuştum sanki hocam. Sahabe diyor ki ya bizim farkımız şu. Biz kötülükle de gördük. Biz sizden daha üst, yani tabiinden ve diğer insanlardan. Çünkü hep siz iyilik içinde doğdunuz, büyüdünüz. Küfrü, şirki, zulmü çok bizim kadar görmediniz diyor.
Evet.
Hocam ama tabii bunu söylerken de çok dikkatli olmak lazım. Yani gerçekten psikolojisi hafif insanlar bu tür şeye öğrenmek için bile girmese en güzel esasında.
Hatta bu işte uzmanların bu işlerle ilgilenmesi lazım. Herkesin bunlara zaman ayırması yanlış bir şey. Bu arada hocam mesela söylemem lazım, duramam bu konuda.
Buyurun.
Mesela bir dönem bizim çocukluğumuzda, ilkokullarda hocam, Kemalettin Tuğcu hikayeleri adeta şey edilmiştir, dayatılmıştır yani. Hı. MEB tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Halbuki Kemalettin Tuğcu'nun tamam yani bazı romanları, hikayeleri olabilir ama pek çoğu roman hocam son derece şeydir, karamsarlık ve kötümserlik aşılayan romanlardır yani.
Hocam bizim okullarda bu duygusal zeka ve duygularımızı yönetme ve geliştirme konusunda verilen eğitim çok yetersiz. Dediğiniz gibi öğretmen belki kitap tavsiye ediyor ama o kitap okuyan adam mutsuz oluyor, karamsar bir bakış açısına kavuşuyor.
Bütün bunları şeye katmak lazım yani, hesaba katmak lazım. Yoksa bu şeyler üzerinden, filmler ve diziler üzerinden olan tahribat çok, çünkü prime time'da yani televizyonun en çok izlendiği zamanlarda yayınlanıyor. Ben başka bir örnek vereyim hocam günümüzden. Çok ünlü bir psikiyatristin hocam böyle kanalları adeta kapladı yani. Hürriyet gazetesi geçenlerde kendisiyle röportaj yapıyor.
Ben duydum ama okuyamadım ama.
Ben isim vermeyeyim. Şeyde Facebook'ta ve Instagram'daki paylaşımlarımda ismini de verdim. Şimdi gazeteci soruyor. Diyor ki dizi sektörünü ele geçirdiniz. Nasıl seçiyorsunuz konuları? Psikiyatrist cevap veriyor. Ha bu psikiyatrist hangi diziler var? Mesela şey, Masumlar Apartmanı. Ben diyordum ki Masumlar Apartmanı değil, bu Psikopatlar Apartmanı yani. Hmm. Neurotikler, psikotikler. İstanbullu Gelin, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda gibi dizilerin senaryoları bu psikiyatristin çalışmalarına dayalı. Şimdi psikiyatrist cevap veriyor yani nasıl seçiyorum konuları. Bir psikiyatrist gözüyle seçiyorum diyor. Mesela bizim toplumumuz acıya alışkındır, üzülmeyi, hüznü sever. Çok neşeli ve hele ki bunu dışa vuran insanlardan hoşlanmaz. Çünkü bunun ayıp olduğunu öğretilmiştir. Durgun, üzgünseniz daha değerli, daha derin olarak algılanırsınız. İşte bunlardan süzerek toplum nasıl bir şeyi seyredebilir diye düşünerek seçiyorum.
Yani hocam böyle sert durunca ağır adam.
Yani bildiğin hocam psikiyatr acıları, üzüntüleri kanırtıyorum diyor yani.
Ne kadar acı bir
ben
şey
ya. Maksadım iyileştirmek değil aslında.
Ben para kazanacağım diyor.
Yani o noktaya getirmiş oluyor mevzuyu. Hmm. Ben bunu yazdığımda pek çok şeyde, Instagram'da hem de Facebook'ta çoğunluk katıldı benim dediğime. Karşı çıkanlar da vardı yani. Şimdi mesela Kemalettin Tuğcu'nun romanları hocam 90'lı yılların sonlarında Star TV'de bir seri dizi çıktı. Üvey Baba, Küçük Besleme, Mercan Kolye, Babamın Günahı, Altın Saçlı Kız. Şimdi ben bunu paylaştığımda, Kemalettin Tuğcu'yu paylaştığımda eleştirel olarak karamsarlık aşılıyordu ya, çok şiddetli tepki veren arkadaşlar oldu. Bazıları akademisyen arkadaşlar oldu. Peki dedim, bu dizilerin senaryosu kimin? Bir bakın bakalım bu şeylere, hikaye ve roman. Bakın ben şuna bir şey demiyorum. Bu hikaye ve romanlar olabilir. Sorun bunların okullarda öğrencilere yönlendirilmiş olması çok fena bir şeydir yani.
Demek hocam onu basan adam Milli Eğitim'de adamları varmış. Biraz da torpille falan belki o dönemler için.
Ha öyledir tabii ama Milli Eğitim o dönemlerde bunu yapması çok yanlış bir şey yani.
Milli eğitim yapması çok yanlış.
Evet.
Çünkü milli yani, eğitim diyorsun hocam.
Evet. Yani milli eğitim demek senin en başta vermen gereken tırnak içinde moral ve motivasyondur. Gönül gücünü yükseltmektir. Heyecan ve coşku vermektir. İradesini biletlemektir. Psikolojik dayanıklılık kazandırmaktır falan. Sen hocam tam tersi sanki şey verem aşılıyorsun yani.
Eyvallah. Hocam şimdi biraz önce gülümsemek demiştik. Yani bir psikolojik infaktı hocam bu. Şimdi şöyle diyor yazarımız. İhsanda bulunduğun sürece üzülme. Sadece kendini düşünme gibi hasletler mutluluğun düşmanıdır. Allah Teala düşmanlarını ve vasıflandırırken kendi canlarının kaygısına düşmüş bir güruh ifadesini kullanmaktadır. Bu efsafta olmaktan ısrarla kaçın. Bu tür insanlar dünyanın kendi taraflarına döndüğünü zannederler. Kendilerinden başkasını düşünmez. Başkalarına önem vermezler. Yalnız kendileri için yaşarlar. Hocam bu da mutluluğun bir düşmanı herhalde. Yani bu tür bir hayat tarzı. Önce ben yiyeyim, önce ben geçeyim. Bütün öncelikler benim olsun dediğiniz zaman belki dünyanın en mutsuz insanı siz olacaksınız.
Evet, yani dışarıdan baktığınızda hocam son derece bu tür insanlar, ben merkezli insanlar, bencil insanlar dışarıdan böyle çok şey görülürler. Yaşam sevinci yüksek, yaşam enerjisi yüksek insanlar olarak görülürler. Ama iç dünyalarında hocam baktığınızda bir çölden daha çöldürler. Çölleşmişler. Çünkü kimseye yer vermiyor orada hocam.
Ya.
Mesela aşık ama kendine aşık hocam. Başka bir şeye aşık olamayan, bir aşık olamayan bir insan düşünün hocam. Bu ne demek? Kalbi kötürüm demek yani.
Sanki hocam bu siyasette falan, ekonomide falan çok oluyor bunlar. Yani adam diyor ki hep bütün parayı ben kazanayım, yan komşum iflas etsin. Halbuki evvelden komşum siftah etmedi, onunla alışveriş yap derlerdi. Siyasette işte aman şunu ayağa kaysa, hata yapsa da onun yerine ben geçsem bir üst makama.
Hocam nereden hocam geliyor biliyor musunuz? Hı-hı. Darwin'in evrim teorisinde güçlü olan
ayakta kalır.
Ayakta kalır. Hmm. Güçlü olan. Dolayısıyla zayıf olanın zaten elenmesini istiyor. Mesela Nietzsche Darwin'den hareketle üstün insan teorisini ortaya atmıştı ve dinlerdeki hocam o muhtaçlara, hastalara, yaralılara yardımcı olmayı negatif bir şey olarak görüyor.
Bırak ölsünler de bir an önce toplumda şey diyor, sakat insan kalmasın, hasta insan kalmasın, elesin, yaşlı kalmasın.
Evet. Mesela ne oldu? Hitler mesela onu daha ileriye taşıdı hocam. Hitler ve sadece Yahudileri değil hocam. Aynı zamanda bedensel ve ruhsal olarak özürlü olan Almanları dahi, onları dahi şeylere gönderdi. Yok etmeye çalıştı.
Hatta hocam bu koronanın çok böyle kötü olduğu dönemlerde bazı ülkeler yaşlıları hastaneye bile kabul etmediler. Dediler ki şu yaştan fazla, yaşın fazla 60'tan 70'ten daha yaşlıysa boşuna gelme.
Evet.
Evinde ölüm bekle. Halbuki hocam bizim ülkemizde Allah'a şükür böyle bir şey felsefe olmadığı için önce aşılar hocam yaşlılardan başladı. Yaşlılarımızı daha çok korumaya aldık. Elhamdülillah evet. Tahmin ediyorum. Biz de hocam yaşlılarımız daha çok hayatta kaldı bu dönemde ama işte bu gelişmiş batı ülkelerinde bayağı bir hocam yaşlıyı bu şekilde elimine ettiler maalesef gibi geliyor bana.
Evet, yani işte olaya şeyden baktığınızda, güçlü olan ayakta kalsın mantığından baktığınızda o zaman zayıf olanları eziyorsunuz. Niye? Ayak bağı oluyor onlar evriminize.
Evet. Hocam dolayısıyla gönlünde bir ferahlık ve huzur istiyorsan mahruma infak et, mazluma yardım et, kederliyi teselli et, aç olanı doyur, hastayı ziyaret et. Hocam bir iyilik yap. Aslında en güzel terapi başkasını mutlu etmektir.
Hocam burası çok önemli. Psikoloji ile tasavvufun arasındaki, psikoterapiler ile tasavvufun arasındaki en önemli farklardan birisi burası hocam. Tasavvuf diyor ki tamam, yani psikolojini iyileştirmek için çok çaba harcayabilirsin ama en temelde kalbini iyileştirmen lazım. Kalbini iyileştiremediğin zaman diyelim ki öfkeni yendin mesela, kontrol altına aldın ama başka yerden patlak veriyorsun. Çünkü senin orijinal ayarlarında değilsin yani. Yani ruhun bedeninle bir simetri oluşturamamış yani. Yampur mampur duruyor yani. Sen dik duruyorsun, ruhun yatay duruyor. Yani bunun gibi. Onun için yani iyilik yapmanın insanın kalbine çok iyi geldiği için yaşamına kattığı motivasyon çok dehşet yani.
Hocam yani bu dünyada bir mazluma yardım eden, bir fakire infakta bulunan insan esasında daha ahiret gelmeden peşin olarak mükafatını alıyor psikolojik manada.
Evet, kesinlikle.
Gönlü huzur doluyor. sevinç doluyor. Çünkü hocam insanlar size dua ediyor sizin gıyabınızda. Allah Ali Rıza hocamdan razı olsun diyor mesela bir insan. Evet.
Ve o bu arada şey, yani sen de bütün bunlar sana da şey geliyor, egon hocam zorluyor. Zorladığı için aslında egonu aşmış oluyorsun yani. Yani sen insanlara iyilik yaparken egon karşı çıkacak. Enayi misin diyecek sana yani.
Görme kardeşim, sana daha çok lazım diyecek.
He, falan. Ha tabii insan ölçülü vermeli. Yani gücü imkanınca bunu tabii yapmalı. Ki, tabii ki. Ama o yardım ona, yani mesela yaralı bir kediye yardım ettiğini düşün ve onunla bir göz göze bak bakalım. Şöyle bir 10-15 saniye. Hocam insanı alıp bambaşka alemlere götürüyor yani.
Hocam çok haklısınız. Yani hakikaten hayvanlara dahi şefkat, ağaca, çiçeğe dahi şefkat hocam. Yani İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki bir ağacın dibinde oturtursan 5-10 dakika diyor. Artık ağaçla dost olun.
Evet.
Bir kova su bul bir yerden ve elinde pet şişesi var hocam. Diyelim ki 1,5 litrelik bir su var arabanda. Dök artık o suyu diyor.
Evet.
O sıcak yaz günü o ağaç da sen gibi bir canlı. O da su istiyor. Git başka yerden. Ya parandan alırsın, tekrar mı bulursun bilemem artık. Hakkını ver diyor yani hocam. Ağaca, kuşa, kurda gösterilen merhamet bize mutluluk veriyor ama maalesef hocam psikolojide çoğu zaman siz söylüyorsunuz, insanı hocam biraz bencilleştiriyor sanki.
Hocam çünkü sonuçta Batı ülkelerinde psikoloji individualizm dediğimiz bireyselcilik üzerine kurulu. O bireyselcilik kapitalizmle birlikte evrilmiş hocam. Egosantrizm, ben merkezliğe dönüşmüş yani. Ben şeye benzetiyorum hocam. Ben merkezli olan insanları. Bir odaya düşünün hocam. Şey var. Böyle yarı aynalar var. Sağı solu, altı üstü, dört bir tarafı, yukarısı aşağısı da ayna. Ama yarım ayna bu. Yani baktığın zaman kendini de görürsün. Dikkatli bakarsan dışarıyı görürsün. Hocam bunlar sadece kendini görüyor. Narsistler.
Hmm.
Onun için dışarıdan ne kadar neşeli görünse bile hep kendinden görüyor. Yani onlara katılamıyor. Onları kendine katamıyor.
Hep ayrı bir ayrılık var.
Ha sen diyelim ki hocam öyle bir ortamdasın. Senin camların saydam. Gökyüzünü seyrediyorsun. Ormanın şırıltısını, ırmakların şırıltısını duyuyorsun. Denizlerin dalgasını duyuyorsun. Kuşların cıvıltısını, uçuşunu seyrediyorsun. Ama o bütün bunlardan mahrum. Niye? Bütün onlara bakarken onların bizzatihi anlamına değil, kendi egosuna.
Hocam sanki mesleğimi de okumuştum. Bunu da bitirelim inşallah. Kendi kendine zehirleyen adam. Kendisi de zehirlenmiş adam gibi hocam tabir hatırlıyorum Mesnevi'de. Yani bu tür insanlar kendi kendini zehirlemiş oluyor. İnşallah hocam haftaya devam edelim. Güzel konular bunlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.